Dünyada barış, merhamet ve gerçek birbiriyle karşılaştılar. Erdemlilik ve barış birbirini öptüler. Gerçek yeryüzünden ortaya çıktı ve erdemlilik cennetten aşağı baktı. Evet, Yaradan iyi olanı verecek ve topraklarımız ürün verecek. Hazreti Davut'un İlahileri 85. Her şey belli bir zamandaki görüntüsüne göre değil, gelişimin ölçüsüne göre değerlendirilir. İyi veya kötü, realitedeki her şeyin ve dünyadaki en zararlı şeyin bile var olmaya hakkı vardır. Ve dünyadan sökülüp atılmamalı, yok edilmemelidir. Bizler sadece iyileştirmeli ve yenilemeliyiz. Çünkü yaratılışın işleyişini herhangi bir şekilde gözlemlediğimizde bu bize onun işlemcisinin ve yaradanın yüceliğini ve mükemmelliğini öğretmeye yeterlidir. Dolayısıyla lüzumsuz ve yersiz diyerek yaratılışın herhangi bir unsurunda hata yaparken çok dikkatli olmalıyız. Çünkü bu o unsuru yöneteni kötülemek olur. Yaradan'ın yaratılışı yarattığında onu tamamlamadığı bilinen bir şeydir. Realitenin her köşesinde, genelde ve özelde onun yoktan büyümenin tamamlanmasına kadar yavaş gelişim yasaları içinde devam ettiğini görebiliyoruz. Bu nedenle büyümenin başlangıcında meyve acı tat verdiğinde bu meyvenin bir eksikliği olarak kabul edilmez. Zira hepimiz nedeni biliyoruz. Meyve henüz gelişimini tamamlamamıştır. Realitenin her elementinde böyledir. Herhangi bir element bize kötü veya zararlı olarak göründüğünde bu sadece o elementin kendisinin ifadesidir. Yani hala geçiş sürecindedir. Gelişim sürecindedir. Bu yüzden onun kötü olduğuna karar veremeyiz. Ve onda bir eksiklik bulmak bizim için akıllıca değildir. Dünya yenilikçilerinin zayıflığı. Nesiller boyunca dünya yenilikçilerinin zayıflığını anlamanın anahtarı budur. Onlar insana düzgün işlemeyen ve tamire ihtiyacı olan bir makine gibi, yani bozuk parçalarını çıkarmak ve onları iyi parçalarla değiştirmek olarak gördüler. Ve tüm dünya yenilikçilerinin eğilimi budur. İnsan türündeki her türlü zararlı ve kötü şeyin kökünü kazımak. Eğer Yaradan onlara karşı durmasaydı, onlar şimdiye kadar kesinlikle insanı tümüyle yok edip sadece iyi ve faydalı olan şeyleri yaşarlardı. Sadece Yaradan, kimsenin onun hakimiyetindeki tek bir şeyi yok etmesine izin vermeden, sadece hakimiyetindekileri yenileyip faydalı ve iyi hale getirdiği ve yaratılışındaki tüm unsurları titizlikle gözettiği için yukarıda bahsedilen tüm yenilikçiler yeryüzünden yok olacaklar. Ancak kötü eğilimler yok olmayacak, onlar yaşamaya devam eder. Ve olgunlaşana dek dönüştürmeleri gereken dereceleri sayarlar. O zaman kötü nitelikler iyi ve faydalı olanlara dönüşürler. Tıpkı Yaradan'ın onları ilk başta hissettiği gibi. Ağaçta duran ve bekleyen, günleri ve ayları sayan bir meyve gibi. Olgunluğunun tamamlanmasına kadar beklemeye devam etmeli. O zaman meyvenin tadı ve tatlılığı herkese bariz olacak. Ödüllendirileni hızlandıracağım, ödüllendirilmeyen kendi zamanında. Yukarıda bahsettiğimiz ve tüm realiteye yayılmış olan gelişim yasasının yukarıdaki cennetin yönetiminin gücü vasıtasıyla, yani dünyada yaşayan insanların iznini sormadan tüm kötülüğün iyi ve faydalı eylemlere geri döndürüleceği garanti edilmiştir. Bununla beraber Yaradan insanın eline bilgi ve yetkiyi bıraktı ve insanın yukarıda bahsedilen gelişim yasasını kendi otorite ve yönetimi altında kabul etmesine izin verdi. İnsana gelişim sürecini arzuladığı gibi özgürce ve zaman sınırlarından tümüyle bağımsız olarak hızlandırma yeteneğini sundu. Buradan yukarıda bahsedilen gelişim sürecinin işleyişinde hareket eden iki otorite olduğu sonucu çıkıyor. Biri zararlı ve kötü olan, her şeyi iyi ve faydalı hale getiren cennetin otoritesidir ki bu ancak bu zaman içinde kendi yolunda bocalayarak ve uzun süre sonunda olacak. Bir de dünyanın otoritesi vardır. Evrimleşen nesne yaşayan bir varlık olduğunda gelişim baskısı altındayken yolunu acımasızca oyan korkunç ıstıraplardan geçer. Bununla beraber dünyanın otoritesi yukarıda bahsedilen gelişim yasasını kendi yönetimleri altında almış olan ve kendilerini zamanın zincirlerinden tümüyle özgür bırakabilen ve zamanı olgunluğun tamamlanmasını ve gelişimin sonu olan nesnenin ıslahını hızlandırabilen insanlardan oluşmaktadır. Bunlar bilgilerimizin halkın tam kurtuluş ve ıslahı ile ilgili sözleridir. Ben yaratanınız, onu kendi zamanında hızlandıracağım. Ödüllendirileni hızlandıracağım, ödüllendirilmeyen kendi zamanında. Bu yüzden eğer halk ödüllendirilir ve kötü özelliklerin iyi olanlara dönüştürülmesi için geçmeleri gereken gelişim yasasını kabul ederlerse bunu kendi yöntemlerine almış olur. Bir başka deyişle onlar içlerindeki tüm kötü nitelikleri düzeltmeye ve onları iyi olanlara çevirmek için akıllarını ve kalplerini ortaya koyarlar. Sonra ben hızlandıracağım. Yani onlar zamanın prangalarından tamamen özgür kalacaklar. Şimdiden sonra bu nokta onların arzusuna bağlıdır. Yani onlar için sadece hareketin yüceliği ve farkındalığın vasıtası gelir. Bu nedenle onlar zamanı hızlandırır. Ancak onlar kötü eğilimlerini kendi otoriteleri altında geliştirmekle ödüllendirilmemişler ve bunu sadece cennetin otoritesine bırakıyorlarsa onların da kurtuluşlarının ve ıslahlarının sonunu edinecekleri kesindir. Bunun nedeni zaman içinde gelişim yasasıyla derece derece işleyen cennetin yönetiminde tam kesinlik olmasıdır. Ta ki tüm kötülük ve zararlı şeyler iyi ve faydalı şeylere dönüştürülene dek tıpkı bir ağaçtaki meyve gibi. Son garanti edilmiştir ancak zamanında, yani tamamen bağlı ve zamana dayalıdır. Zaman içinde gelişim yasasına göre kişi yoğun ve son derece yavaş ve uzun uzadıya sürme eğiliminde olan ve kişi sonuna gelene dek çok uzun zamana yayılan pek çok dereceden geçmelidir. Bahsettiğimiz nesneler gelişen, hisseden, yaşayan varlıklar olduğundan onlar da o gelişim safhalarında büyük ıstırap ve acılardan geçmek zorundalar. Zira insanı bir alt dereceden daha üst dereceye yükseltmek için o derecelerde var olan zorlayıcı güç alt derecede birikmiş acı ve ızdırabın itici gücüdür. Bundan dolayı o dereceden ayrılıp bir üst dereceye yükselmeliyiz. Bilgelerimizin dediği gibi Yaradan başlarına gaddar bir kral getirir ki tövbe edip ıslah olsunlar. Dolayısıyla yukarıda bahsedilen aşamalı gelişim yasası vasıtasıyla sonun Yaradan'a doğru ilerleyenlere gelmesi kesindir. Ve bu zamanında olarak adlandırılır. Yani zamanın zincirlerine bağlı anlamına gelir. Yaradan'a doğru olanların garanti edilmiş olan sonu, onların niteliklerinin gelişimlerini kendi otoritelerine almakla ben hızlandıracağım. Yani zamandan tümüyle bağımsız olarak adlandırılır. İyi ve kötü, bireyin topluma karşı hareketleriyle değerlendirilir. İnsanoğlundaki kötülüğün ıslahını incelemeden önce ilk olarak bu iyi ve kötü soyut kavramların değerini belirlememiz lazım. Bir hareket veya niteliği iyi ya da kötü olarak tanımladığımızda o nitelik ya da hareketin kime faydası olduğunu açıklığa kavuşturmamız gerekir. Bunu anlamak için birey ile kolektif arasındaki, birey ile maddi ve manevi anlamda içinde var olduğu ve onu besleyen kolektif arasındaki oransal değeri derinlemesine bilmemiz lazım. Realite, bir başına kalmış bir bireyin çevresinde ona hizmet edecek ve ihtiyaçlarını sağlamaya yardımcı olacak yeterli sayıda insan olmadan var olma hakkının olmadığını bize gösteriyor. Dolayısıyla kişi öncelikle sosyal bir hayat sürmek için doğmuştur. Toplumdaki her birey bir makineye yerleştirilmiş, birkaç başka çarka bağlı bir çark gibidir. Bu tek çarkın kendi dışındaki hareket etme özgürlüğü yoktur. Ancak makineye genel görevini gerçekleştirmesinde yeterlik kazanmak için belli bir yönde ve diğer çarkları ile hareket etme devam eder. Eğer çarkta bir kırılma olursa, kırılma çarkın kendisine değil, hizmeti ve makinenin tümüne ilişkin rolüne göre değerlendirilir. Bizim konumuzda bütünü içinde her bir kişinin faydası kendi iyiliğine göre değil, kişinin topluma hizmetine göre değerlendirilir. Bunun tersi de doğrudur. Bizler her bireyin toplumun genelini uğrattığı zarara göre kötü niteliğin ölçeriz. Kişinin bireysel değerine göre değil. Tüm bunlar içlerindeki hakikat ve iyilik açısından apaçık ortadadır. Bunun nedeni kolektifte bulunan şeyin sadece bireyde bulunan şey olmasıdır. Kolektifin yararına olan her bireyin yararına olandır. Kolektife zarar veren kimse bu zarardan payını alır ve kolektife faydası olan kimse bu faydadan payını alır. Zira bireyler bütünün parçasıdır ve bütünün değeri hiçbir şekilde bireylerin toplamından başka bir şey değildir. Bundan kolektifin ve bireyin bir ve aynı olduğu sonucu çıkar. Birey kolektife köle olmaktan zarar görmez. Zira kolektifin özgürlüğü de bireyin özgürlüğü de bir ve aynı şeylerdir. Onlar iyiyi paylaştıkları gibi özgürlüğü de paylaşırlar. Bu yüzden iyi nitelikler ve kötü nitelikler ile iyi işler ve kötü işler sadece halka faydalarına göre değerlendirilir. Yukarıda bahsedilenler elbette eğer tüm bireyler topluma karşı rollerini en iyi şekilde yapar ve hak ettiklerinden fazlasını almaz ve dostlarının payına göz dikmez iseler söz konusudur. Ancak kolektifin bir kısmı buna göre davranmaz ise sadece kolektife zarar vermekle kalmaz, bundan kendileri de zarar görür. Hepimizin bildiği bir şeyden daha fazla söz etmeye gerek yok ve söylediklerimiz sadece eksikliği, düzeltilmesi gereken yeri göstermek içindir. Bu, her bireyin kendi menfaatinin ve kolektifin menfaatinin bir ve aynı şey olduğunu anlamasıdır. Dünya bununla tam ıslaha gelecektir. Bireyde ve kolektifte dört nitelik: merhamet, doğruluk, adalet ve barış. Arzulanan iyilik niteliğini tümüyle anlarsak, bu haz ve mutluluğu hızlandırmak için bize sunulan şeyleri ve araçları inceleyebiliriz. Bu amaç için dört özellik sağlanmıştır: merhamet, doğruluk, adalet ve barış. Bu nitelikler şimdiye kadar tüm dünya yenilikçileri tarafından kullanılmıştır. İnsanın gelişiminin, insan türünün şu anki mevcut koşuluna gelene dek cennetin yönetimi vasıtasıyla aşamalı bir yolda bu dört niteliği ile ilerlediğini söylemek daha doğrudur. Daha önce söylediğimiz gibi, gelişim yasasını kendi elimize ve yönetimimize almamız bizim için daha iyi olur. Zira o zaman bugünden itibaren gelişimsel tarihin bizler için gizlediği ızdıraplardan kendimizi kurtarırız. Bu yüzden bu dört niteliği şimdiye kadar bizlere neler verildiğini ve bunlardan gelecekte nasıl faydalanmamız gerektiğini derinlemesine anlamak için incelemeli ve araştırmalıyız. Gerçeği belirlemede karşılaşılan zorluklar. İyi nitelikleri teorik olarak ele aldığımızda elbette ki doğruluk niteliğinden daha iyi bir nitelik yoktur. Bunun nedeni yukarıda tanımladığımız birey ve kolektif arasındaki tüm iyiliklerin bireyin kolektife karşı kendi rolünü tümüyle oynadığı ve üstüne düşeni gerçekleştirdiği ve ayrıca kendi payını da kolektiften adilce ve dürüstçe aldığı zaman olmasıdır. Bunların tümü doğruluktan başka bir şey değildir. Ancak asıl sakınca kolektifin bu niteliği asla kabul etmemesidir. Bu yüzden yukarıda bahsedilen doğruda karşılaşılan zorluk yine kendisi ile ispat edilir. Bu durumu kolektif tarafından kabul edilemez yapan bazı sakıncalar ve bir sebep vardır. Biz bu sakıncanın ne olduğunu incelemeliyiz. Yukarıda bahsedilen doğruyu pratikte uygulanabilirliği bakımından incelediğimizde bu durumu ister istemez bulanık ve anlaşılması zor bulacaksınız. Ve aslında insanoğlunun bunu incelemesi mümkün değildir. Hakikat, kolektifteki tüm bireyleri eşitlememizi gerektirir ki emeklerinin karşılığını adilce alabilsinler. Ne eksik ne de fazla. Bu şüphe edilmez tek gerçek temeldir. Zira dostunun çalışmasından zevk almak isteyen birinin yaklaşımı yukarıda bahsedilen neden ve açık gerçeğe zıttır. Peki bu hakikati kolektif tarafından kabul edilebilir bir şekilde inceleyebileceğimizi nasıl düşünebiliriz? Örneğin eğer bir şeyi açıkça görünen işçiliğe göre değerlendirirsek, yani çalışma saatlerine göre ve her bir kişiyi eşit saatte çalışmaya zorlarsak, hala bu doğruluk niteliğini hiçbir şekilde keşfetmemiş oluruz. Dahası burada iki nedenden dolayı bariz bir yalan vardır. İlki çalışanın fiziksel tarafı ve ikincisi de zihinsel tarafıdır. Bunun nedeni ise her bireyin doğası gereği çalışma gücünün farklı olmasında yatar. Bir kişi arkadaşının zayıf bünyesinden dolayı 2-3 saatte yaptığı işi 1 saatte yapabilir. Ancak burada psikolojik bir konu da vardır. Zira doğası gereği tembel olan bir kişi kendisini 1 saatte arkadaşının 2-3 saatte yorduğundan daha fazla yorabilir. Son derece açık bir gerçeklik algısı ile baktığımızda yaşamdaki ihtiyaçlarının karşılanması için toplumun bir kısmını diğer kısmından daha fazla çalışmaya zorlamamalıyız. Aslında toplumda doğal olarak güçlü ve uyanık olanlar başkalarının ter dökmesinden faydalanırlar ve onları doğruluk niteliğine karşı kötü niyetle kullanırlar. Çünkü onlar toplumdaki zayıf ve tembellere kıyasla çok daha fazla çalışırlar. Aslında çoğunluğa uymak gibi doğal yasayı da dikkate aldığımızda açıkça görünen şudur ki çalışma saatlerinin sayısını temel alan böyle bir doğru tümüyle gerçekleştirilemez. Zira zayıf ve tembel olanlar her zaman toplumda büyük çoğunluğu oluşturur. Ve bu kişiler kendilerinin açık göz ve güçlü olanlar tarafından güçlerinin ve alın terlerinin kötüye kullanılmasına izin vermeyecektir. Bu yüzden açıkça görüyorsunuz ki yukarıda bahsedilen temeli gerçekleştirmek tümüyle olanaksızdır. Zira bu hiçbir şekilde araştırıp değerlendirilemez. Dolayısıyla doğruluk niteliğinin bireyin yolunu ve toplumun yolunu mutlak ve tatmin edici bir şekilde organize etmesinin pratik geçerliliği yoktur. Ayrıca bu, dünyanın ıslahının sonunda yaşamı organize etmek için tümüyle yetersizdir. Dahası burada daha da büyük zorluklar vardır. Çünkü doğadan daha açık bir gerçek yoktur. Ayrıca her bireyin kendisini Yaradan'ın dünyasındaki tek yönetici olarak görmesi de doğaldır. Başka bir deyişle kişinin kendisi dışındaki herkes karşılığında hiçbir şey verme zorunluluğu olmadan sadece kişinin hayatını kolaylaştırmak ve iyileştirmek için yaratılmıştı. Daha basit bir şekilde söylemek gerekirse, her insan doğası gereği kendi menfaati için dünyadaki tüm diğer insanların hayatlarını kötüye kullanır. Başkalarına verdiği her şey sadece gerekliliktir ve o zaman bile bu davranışın altında hala başkalarını kötüye kullanmak yatar. Ancak bu kurnazca yapılır. Öyle ki kişinin dostu bunu anlamayacak ve isteyerek kabul edecektir. Bunun nedeni her dalın doğasının köküne yakın olmasıdır. İnsanın ruhu tek ve eşsiz olan Yaradan'a uzandığından ve her şey onun olduğundan, ondan uzanan insan da dünyadaki tüm insanların kişisel çıkarları için kendi boyunduruğu altında olması gerektiğini hisseder. Bu değiştirilemez bir yasadır. Tek fark insanların tercihlerindedir. Biri düşük arzuları edinerek insanları kötüye kullanır, bir diğeri yönetimi edinerek, bir üçüncüsü saygı edinerek. Dahası eğer kişi fazla çaba sarf etmeksizin yapabilseydi, dünyayı zenginlik, yönetim ve saygı üçü birlikte kötüye kullanmaya hemfikir olurdu. Ancak kişi mümkün olanlar ve yeteneklerine göre seçim yapmaya zorlanır. Bu yasa insanın kalbindeki eşsizlik yasası olarak adlandırılır. Hiç kimse bundan kaçamaz ve herkes bu yasadan payını alır. Büyük olan kendi ölçüsüne göre, küçük olan da kendi ölçüsüne göre. Bu yüzden yukarıda bahsedildiği gibi bir kişinin doğasında olan eşsizlik yasası ne yargılanır ne de övülür. Zira bu doğal bir realitedir ve realitenin tüm parçaları gibi var olma hakkı vardır. Bunu dünyadan söküp atma veya bunun formunu biraz belirsizleştirme ümidi de yoktur. Tıpkı yeryüzünden tüm insan türünü silme ümidi olmadığı gibi. Dolayısıyla bu yasanın mutlak bir gerçek olduğunu söylersek yalan söylemiş olmayız. Hiç şüphesiz bu böyle olduğundan kişiye kolektifteki tüm insanlarla eşitlik sözü vererek kişinin aklını rahat ettirmeyi nasıl deneyebiliriz ki? Zira kişinin yegane eğilimi tüm kolektifin hızla yukarısına yükselmek olduğundan insanın doğasına daha uzak başka bir şey yoktur. Böylece doğruluk niteliğini izleyerek bireyin ve kolektifin yaşamına, her bireyin aklına yatacak şekilde, öyle ki kişi bununla ıslahın sonunda olması gerektiği gibi tümüyle hemfikir olsun. İyi ve mutlu faaliyetler getirmenin mümkünatı bulunmadığını derinlemesine açıklamış olduk. Doğruluk niteliğini gerçekleştirme yetisinin eksikliğinde yüce nitelikleri gerçekleştirmeyi denediler. Şimdi geriye kalan üç niteliğe dönelim. Merhamet, adalet ve barış. Öyle görünüyor ki başlangıçta bunlar sadece dünyamızdaki zayıf doğruluk niteliğine destek olarak kullanılmak için yaratılmıştı. Burada gelişimsel tarih, kolektifin yaşamlarını organize etme sürecinde yavaş ve başıboş derecelerini tırmanmaya başladı. Teoride herkes doğruluktan herhangi bir şekilde sapmamaya gönülden anlaştı ve bunu kendilerine vazife edildi. Ancak gerçekte kendilerini doğrudan tümüyle zıt bir yöne yönelttiler. O zamandan beri doğruluğun kaderi asla zayıf ve erdemlilerin elinde değil, her zaman en düzenbazların elinde olmuştur. Böylece onlar bir şekilde doğruluk niteliğinden yardım bile gördüler. Kolektifin yaşamında doğruluk niteliğini yerleştiremeyince toplumda kötüye kullanılanlar ve zayıf olanlar arttı ve buradan merhamet ve adalet nitelikleri doğdu. Bu nitelikler toplumun işleyişinde insanların hareketlerine hükmetti. Çünkü tüm toplumun varlığı toplumun geneline zarar vermemek için aralarındaki başarılı olanları, zayıfları desteklemeye zorladı. Dolayısıyla onlara karşı anlayışla, yani merhamet ve iyilikle yaklaştılar. Ancak böyle koşullar altında zayıflar ve kötüye kullananlar çoğaldı. Ta ki başarılı olanlara karşı protesto edecek, tartışmalar ve kavgalar başlatacak yeterli sayıda olana dek. İşte bu süreçten sonra dünyada barış niteliği ortaya çıktı. Bu yüzden tüm o nitelikler, merhamet, iyilik ve barış, doğruluğun zayıflığından doğdu ve ortaya çıktı. Toplumun kısımlara ayrılmasının nedeni budur. Bazıları kendi sahip olduklarını başkalarına vererek merhamet ve iyilik niteliğini edindi ve bazıları da doğruluk niteliğini edindi. Bir başka deyişle, benim olan benimdir, senin olan senindir. Daha basitçe söylemek gerekirse bu iki kısım inşa edenler ve yok edenler olarak ayırabiliriz. İnşa edenler kolektifin yararını isteyenlerdir ki bunlar genellikle başkaları için kendi sahip olduklarını vermeye razıdırlar. Ancak doğal olarak yok etmeye ve ahlaksızlığa meyilli olanlar doğruluk niteliğine tutunarak daha rahat ederler. Yani kendi menfaatleri için. Benim olan benimdir, senin olan senindir derler. Ve kendilerinin olan herhangi bir şeyi, kolektifin iyiliğini tehlikeye atmayı dikkate almadan asla başkalarına vermek istemezler. Çünkü onlar yaratılıştan yok edenlerdir. Barış ümitleri. Bu koşullar topluma büyük çaplı anlaşmazlık getirdiğinde ve toplumun iyiliğini riske attığında toplumda barış sağlayıcılar, uzlaştırıcı arabulucular ortaya çıktı. Onlar toplumun barışçıl varlığını sürdürmek için kontrol ve gücü üstlendiler ve doğru kabul ettikleri yeni koşullar üzerine kurulan sosyal yaşamı yenilediler. Ancak her anlaşmazlıktan sonra ortaya çıkan bu barış sağlayıcılar doğal olarak yok edicilerin, yani benim olan benimdir, senin olan senindir yoluyla doğruyu arayanlar arasından gelir. Bunun nedeni bu kişilerin toplum içinde güçlü ve cesaretli olan kahramanlar olarak adlandırılmalarıdır. Zira onlar eğer kolektif onların görüşleriyle hemfikir olmazsa her zaman kendi hayatlarından ve kolektifin hayatlarından vazgeçmeye razıdırlar. Ancak toplumdaki kendi hayatlarını ve kolektifin hayatlarını düşünen merhamet ve iyilik insanları olan inşa ediciler kendi fikirlerini kolektife zorla kabul ettirmek için kendilerini ve halkı tehlikeye atmayı reddederler. Dolayısıyla onlar her zaman cesaretsiz ve korkak olarak adlandırılan toplumun zayıf tarafındadır. Bu yüzden cesur ahlaksızların elinin her zaman üstte olacağı gayet açıktır ve barış sağlayıcılar doğal olarak inşa edicilerin arasından değil, yok edicilerin arasından gelecektir. Böylece neslimizin bu kadar özlem duyduğu barış ümidinin hem özne açısından hem de dayanak açısından nasıl faydasız olduğunu görüyorsunuz. Zira zamanımızın ve herhangi bir neslin barış sağlayıcıları olan vatandaşlar, yani dünyadaki barış yapma gücü olanlar, şimdiye kadar bizim yok ediciler olarak adlandırdığımız insan maddesinden yapılmıştır. Çünkü onlar gerçeği arayanlardır. Bir başka deyişle, dünyayı benim olan benimdir ve senin olan senindir niteliği üzerine kurmak isteyenlerdir. Bu insanların görüşlerini, kendi yaşamlarını ve kolektifin yaşamlarını riske atma noktasına kadar sıkı sıkıya savunmaları doğaldır. Onlara dünyayı kurtarmak amacıyla başkalarının iyiliği için kendilerininkinden vazgeçen merhamet ve iyiliğin arayıcıları, inşa edenler olarak adlandırılan ve insan unsuru üzerinde her zaman egemenlik sürme gücü veren şey budur. Çünkü inşa ediciler cesaretsiz ve korkaktırlar. Bundan doğruyu arama ve dünyanın yıkımının bir ve aynı şeyler olduğu sonucu çıkar. Ve merhamet arzusu ile dünyanın inşası da bir ve aynı şeydir. Dolayısıyla yok edicilerden barışı oluşturacaklarını ümit etmemeliyiz. Dayanaklar ile, yani barışın kendi koşullarıyla barış beklentisi ümitsiz bir durumdur. Bu böyledir. Çünkü barış sağlayıcıların bu kadar arzuladığı doğruluk ölçüsüne göre bireyin iyiliği ve kolektifin iyiliği için düzgün koşullar henüz oluşmamıştır. Toplumda onlara sunulan koşullarla tatmin olmamış büyük bir azınlık olmak zorundadır. Doğruluğun zayıflığını yukarıda gösterdiğimiz gibi. Dolayısıyla azınlık her zaman takip edilecek olan yeni kavgacı insanlar ve yeni barış sağlayıcılar için sürekli hazır ve arzulayan yakıt olarak kalacaktır.